Ayrım 21.
Buna karşılık daha yüksek kültür aşamalarındaki halklarda kadınlar süze düşkün cinstir. Ama neden ve nasıl? Yanıt akla çok yakındır. Alt kültür aşamalarındaki halklarda anaerkil koşullar egemendir ya da aşılalı çok olmamıştır. Bu tür toplumlarda kadının oynadığı rol erkeği ele geçirmeye çalışma zorunluluğundan onu kurtarır. Erkek onu elde etmeye çalışır ve bu amaçla süslenir. Erkek süs düşkünü olur. Daha yüksek kültür aşamalarındaki halklarda ve özellikle uygar halklarda çok az istisnalar hariç erkek kadını değil, kadın erkeği elde etmeye çalışır. Kadının inisiyatif kullanıp kendini erkeğe sunmasına ise ender rastlanır. Bunu ona terbiye denen şey yasaklar. Ama gerçekte ise sunma onun tavır, davranış tarzı, görkemli giyinişi, geliştirdiği lüks, süslenme, kendini toplumsal olarak sunuş ve cilve yapma tarzıyla gerçekleşir. Kadınların sayısının fazlalığı ve evliliği geçim kurumu olarak ya da yalnızca onun aracılığıyla cinsel güdülerini doyurabilecekleri, toplumsal açıdan geçerliliği olan bir kurum olarak değerlendirmeyi gerektiren toplumsal zorunluluk, onu bu davranışa zorlar. Demek ki burada da yine bazen erkekte bazen kadında ortaya çıkmasına neden olan sosyal ve ekonomik nedenlerden tamamen bağımsız sayılmaya alışılmış bir özelliğin nedenleri salt ekonomik ve sosyaldir. Devamla buradan bir cinsin diğerine her türlü bağımlılığının yok olduğu ve ikisinin de eşit derecede özgür olduğu koşullara toplum ulaştığında süs düşkünlerinin ve moda ahmaklarının bugün insanlar sözüm ona doğuştan sahip oldukları için kökü kazanılmaz saydığımız birçok başka erdemsizlik gibi ortadan kalkacağı sonucu çıkarılabilir. Schopenhauer'a gelince bir filozof olarak o kadını onda toplumsal yaratığı değil, yalnızca cinsel yaratığı gören çoğu antropologlarımız ve tıp adamlarımız gibi tek yanlı değerlendirir. Schopenhauer hiç evlenmedi, yani bir kadının onun tarafından bahşedilen yaşam borcunu yerine getirmesi için kendi payına düşen katkıda bulunmadı. Ve burada madalyonun asla daha güzel olmayan öteki yüzüne geliyoruz. Birçok kadın evlenemediği için evlenmiyor, bunu herkes bilir. Adetler kadına kendisini sunmasını yasaklar. Kadın kendisine kur yaptırmak, kendisini seçtirmek zorundadır, kendisi kur yapamaz. Eğer talibi yoksa o zaman yaşam amacına ulaşamayan ve sağlam bir maddi zemine sahip değillerse çoğunlukla sıkıntı ve sefalete düşen, dahası sıkça alay konusu olan o büyük zavallılar ordusuna katılır. Fakat cinslerin orantısızlığının kaynağı nedir? Bazılarının yanıtı hemen hazırdır. Çok fazla kız doğuruluyor. Bunu iddia edenler aşağıda görüleceği gibi yanlış bilgilenmişlerdir. Diğerleri uygar devletlerin çoğunluğunda kadınların erkeklerden fazla olması gerçeği karşısında ister istemez poligamiye, çok karılılığa izin verilmesi gerektiği sonucuna varır. Fakat poligami yalnızca adetlerimize aykırı olmakla kalmaz, aynı zamanda kadın için de alçaltıcı bir şeydir. Ne var ki bu, kadını aşağı gören ve horlayan Schopenhauer'un şu açıklamada bulunmasını engellemez. Bir bütün olarak kadın cinsi için poligami bir iyiliktir. Birçok erkek bir kadına ve olasılıkla arkadan gelecek çocuklara şanına yaraşır biçimde bakamayacağı düşüncesinde olduğu için evlenmiyor. İki kadına bakmak ise yalnızca çok küçük bir azınlık için olanaklıdır. Ve bunlar arasında biri yasal, diğeri ya da diğerleri yasal olmayan iki ve daha çok kadına sahip olanlar çoktur. Servetin ayrıcalıklı kıldığı bu kişileri canlıların istediğini yapmaktan hiçbir şey vazgeçiremez. Adet ve yasalara göre poligaminin yüzyıllardır var olduğu doğuda da nispeten az sayıda erkeğin birden fazla karısı vardır. Türk harem yaşamının ahlak bozucu etkisinden söz ediliyor. Ama bunun erkeklerin çok küçük bölümünde, egemen sınıf içinde olanaklı olduğu gözden kaçırılıyor. Buna karşılık erkek kitlesi tek evlilik içinde yaşar. 60'lı yılların sonunda Cezayir kentinde 18.282 evlilik arasında tek kadınlılar 17.319'dan az değildi. 888 evlilik çift kadınlıydı ve yalnızca 75'inde iki kadından fazlası söz konusuydu. Türk İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da farklı bir sonuç göstermez. Doğuda kırsal nüfus arasında tek evlilik lehine oran daha da dikkat çekicidir. Bizde olduğu gibi doğuda da çoğu erkeği bir kadınla sınırlı kalmaya zorlayan şey maddi koşullardır. Ama bu koşullar tüm erkekler için elverişli olsa poligami yine de gerçekleştirilemezdi. Çünkü kadınlar yetmezdi. Normal koşullar altında iki cinsin neredeyse aynı olan sayısı her yerde tek evliliğe işaret ediyor. Buna kanıt olarak Boucher'in Genel İstatistik Arşivindeki bir makalede yayınladığı tabloyu aşağıya alıyoruz. Avrupa erkekler 170.818.561, kadınlar 174.914.119, genel nüfus 345.732.680, her 1000 erkeğe düşen kadın sayısı 1024. Amerika erkekler 41.643.389, kadınlar 40.540.386, genel nüfus 82.183.775, her 1000 erkeğe düşen kadın sayısı 973. Asya erkekler 177.648.044, kadınlar 170.269.179, genel nüfus 347.917.223, her 1000 erkeğe düşen kadın sayısı 958. Avustralya erkekler 2.197.799, kadınlar 1.871.821, genel nüfus 4.069.620, her 1000 erkeğe düşen kadın sayısı 852. Afrika erkekler 6.994.064, kadınlar 6.771.360, genel nüfus 13.765.424, her 1000 erkeğe düşen kadın sayısı 968. Erkekler toplam 339.301.857, kadınlar toplam 394.366.865, genel nüfus toplam 793.668.722, her 1000 erkeğe düşen kadın sayısı toplam 988. Bu tablonun sonucu birçok kişi için şaşırtıcı olmalı. Ortalama 1000 erkeğe 1024 kadının düştüğü Avrupa hariç dünyanın geri kalan yerlerinde tersi söz konusudur. Dünyanın yabancı bölgelerinde sayım yapılan yerlerde de kadın cinsinin özellikle yetersiz sayıldığı varsayılsa bile kadın nüfusun gerçekte olduğundan daha aşağı verilmiş olabileceği tüm Müslüman ülkeler için bu düşünülebilir. Örneğin Avrupa ülkeleri hariç hiçbir yerde kadın cinsinin sayısının erkek cinsini çok fazla geçmediği sabittir. Bu arada Berlin'de İmparatorluk İstatistik Dairesi 1900 yılı sayım sonuçlarını açıklarken Avrupa ve Avrupa dışı devletler için 838 milyon insanı kapsayan bir tablo verdi. İtalya'da, Bosna ve Hersek'te, Costa Rica'da, Arjantin'de, Transvaal'de, Oranjestad'da, Kıbrıs'ta, Formosa'da ve Pescadores'te sayımların burada dahil edilmemiş sonuçları da dikkate alınırsa sayılmış dünya nüfusu 882 milyona çıkar. Bunda toplam ortalama oranı 1000 erkeğe 991 kadındır. Buna göre sayılmış dünya nüfusunda cinslerin neredeyse eşit temsili herhalde çok küçük bir erkek fazlasıyla varsayılabilecektir. Bizi öncelikle ilgilendiren Avrupa'da ise durum farklıdır. Burada Güneydoğu Avrupa ülkeleri Bosna ve Hersek, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan hariç her yerde kadın nüfus erkek nüfustan fazladır. Büyük devletler arasında bu oran Macaristan ve İtalya'da en uygundur. 1000 erkeğe 1009 ya da 1010 kadın düşer. Sonra 1000 erkeğe 1013 kadın ile Belçika gelir. Buna karşılık 1093 ile Portekiz ve 1082 ile Norveç en uygunsuz oranı gösteriyorlar. Bunlara en yakın İrlanda ile birlikte Büyük Britanya 1000 erkeğe 1063 kadın. Fransa, Almanya, Avusturya ve Rusya ortadalar. 1000 erkeğe sırasıyla 1033, 1032, 1035 ve 1029 kadın düşüyor. Almanya'da son 2-10 yılda kadın ve erkek nüfus arasındaki oran her sayımda daha uygun şekillendi. 1 Aralık 1885'te kadın nüfusu erkeklerden 988.376 kişi fazlaydı. 1 Aralık 1890'daki sayımda bu fazlalık henüz 966.806 idi. 1895'te 957.401, 1900'de 892.684 ve 1 Aralık 1905 sayımında 871.916'ya inmişti. 1000 erkeğe 1029 kadın düşüyor. Farkın düşüşündeki temel nedenlerden birini ağırlıkla erkek nüfusun katıldığı göçün büyük ölçüde azalması oluşturuyor. Göçmenlerin ana akımının gittiği Kuzey Amerika Birliği'nde cinslerin oranında bu açıkça görülür. Buradaki kadın eksikliği neredeyse Almanya'nın fazlası kadardır. 1900 yılında 1000 erkeğe yalnızca 953 kadın düşüyordu. Almanya'dan göç 1881 yılında 220.902 iken 1901'de 22.073'e ve 1908'de 19.883'e düştü. Demek ki kadınlarla kıyaslandığında erkeklerin yoğun göçü ilk planda iki cins arasındaki sayı farkına neden oluyor. Böylece İtalya daha 40'lı yılların başında erkek fazlası olan bir ülkeyken olağanüstü yoğun göç sonucu kadın fazlası olan bir ülkeye dönüştü. Ayrıca tarımda, zanaatta, sanayide ve trafikte kadınlardan çok erkekler ölüyor. Yurt dışında geçici olarak bulunan erkek sayısı da tüccarlar, deniz adamları, bahriyeliler vesaire kadınlardan fazladır. İstatistik olarak saptanmış ve oldukça önemli bir başka görünüm, kadınların ortalama olarak erkeklerden daha çok yaşamaları ve bu nedenle ileri yaşlarda erkeklerden çok kadın bulunmasıdır. 1900'deki sayıma göre iki cinsin yaş oranları şöyledir. Yaş 10 yaş 6, erkek 6.904.732, kadın 6.871.599, daha çok erkek 33.133, daha çok kadın yok, kadın fazlası yok. Yaş 10'dan 15 yaş altına kadar, erkek 2.925.918, kadın 2.912.573, daha çok erkek 13.345, daha çok kadın yok, kadın fazlası yok. Yaş 15-21 yaş arası, erkek 3.179.813, kadın 3.162.448, daha çok erkek 17.365, daha çok kadın yok, kadın fazlası yok. Yaş 21-30, erkek 4.251.204, kadın 4.293.775, daha çok erkek yok, daha çok kadın 42.571, kadın fazlası yok. Yaş 30-40 yaş arası, erkek 3.669.656, kadın 3.731.556, daha çok erkek yok, daha çok kadın 61.900, kadın fazlası yok. Yaş 40-50 yaş arası, erkek 2.770.451, kadın 2.923.228, daha çok erkek yok, daha çok kadın 152.777, kadın fazlası yok. Yaş 50-60 yaş arası, erkek 2.053.085, kadın 2.320.273, daha çok erkek yok, daha çok kadın 26.718, kadın fazlası yok. Yaş 60-70 yaş arası, erkek 1.300.637, kadın 1.545.808, daha çok erkek yok, daha çok kadın 245.171, kadın fazlası yok. Yaş 70 ve fazlası, erkek 681.751, kadın 868.671, daha çok erkek yok, daha çok kadın 186.920, kadın fazlası yok. Erkek toplam 27.737.247. Kadın toplam 28.629.931. Daha çok erkek 63.843. Daha çok kadın 956.527. Kadın fazlası 892.684. Bu tablo 21 yaşına kadar olan oğlanların sayısının kızları geçtiğini gösteriyor. Bu oğlan fazlası ilk planda doğum oranlarından kaynaklanıyor. Her yerde kızdan çok oğlan çocuğu doğuruluyor. Örneğin Alman İmparatorluğu'nda doğumlar şöyledir. 1872 yılında 100 kıza 106,2 oğlan. 1884 yılında 100 kıza 106,2 oğlan. 1900 yılında 100 kıza 106,0 oğlan. 1905 yılında 100 kıza 106,3 oğlan. 1907 yılında 100 kıza 106,3 oğlan. Ama erkek cinsi kadın cinsinden daha çabuk ölüyor. Kızlardan çok oğlanların öldüğü çocuk yaşlarında da bu böyle. Böylece tablo 21. yaştan sonra kadın cinsinin sayı olarak erkekleri geçtiğini gösteriyor. Ortalama nüfustan her 100 erkek ya da kadın arasında ölenlerin sayısı. Yıl 1872-1875. Erkek 29,5, kadın 26,3. Yıl 1876-1880. Erkek 27,8, kadın 24,5. Yıl 1881-1885. Erkek 27,3, kadın 24,2. Yıl 1886-1890. Erkek 25,8, kadın 23,1. Yıl 1891-1895. Erkek 24,6, kadın 22,1. Yıl 1896-1900. Erkek 22,6, kadın 20,0. Yıl 1901-1905. Erkek 21,0, kadın 18,8. Sayfa 186'daki tablo ayrıca evliliklerin yapıldığı esas yaş olan 21 ile 50 yaş arasında kadın cinsinin erkek cinsinden 257.248, 1890 yılında 422.519 kişi fazla olduğunu ve hatta 50-70 yaş arası ve üstünde 699.279, 1890 yılında 566.400 kişi fazla olduğunu gösteriyor. İngiltere'de olduğu gibi Almanya'da da yaşlı kadınların sayısı her yıl artıyor. Cinslerin yıldan yıla artan çok büyük orantısızlığı ayrıca dul ve boşanmış kişilerde görülüyor. 1890 ve 1900 sayımında dulların sayısı şöyleydi. Erkek 1890 774.967, 1900 809.238, kadın 1890 2.157.870, 1900 2.352.921, fazla kadın 1890 1.382.903, 1900 1.543.683. Bu dulların yaşları şöyleydi. 40-60 yaş arası 1890 erkek 222.286, kadın 842.920. 1900 erkek 225.191, kadın 900.357. 60 ve üstü 1890 erkek 506.319, kadın 1.158.712. 1900 erkek 537.116, kadın 1.299.905. 1890'da boşananların 25.271'i erkek ve 49.601'i kadındı. 1900'de 31.279'u erkek ve 60.738'i kadındı. Bunların yaşları şöyleydi. 1890 erkek 40-60 yaş 13.825, kadın 24.842. 1900 erkek 16.976, kadın 30.385, 60 ve üstü 1890, erkek 4.917, kadın 7.244, 1900, erkek 5.713, kadın 8.452. Bu rakamlar bize ayrıca ilk planda dul ve boşanmış kadınların hem de evlenmeye en uygun yaşlarda yeniden evlenemediklerini gösteriyor.